Bizden Söylemesi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizden Söylemesi program ekibi olarak güzel, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyor, sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden, cep telefonu veya tabletinize indirdiğiniz TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ayrıca bizlere sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. E-posta adresimiz bizdensoylemesi@trt.net.tr, Facebook adresimiz facebook.com/bizdensoylemesi, Instagram adresimiz instagram.com/bizdensoylemesi. Sorularınızı bekliyoruz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar, programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Çamlıca. Kıymetli dinleyicilerimiz, pek çoğunuzun yakından tanıdığı, doğallığı ve samimi anlatımıyla, hayatından örnekler vererek aktardığı hikayelerle yüreklerinize dokunan eğitimci yazar sevgili Alişan Kapaklıkaya ile sağlıklı iletişimi, aileyi, gençliği, hepimizin muzdarip olduğu daha pek çok konuyu konuşmak ve sorunlara çözüm yolları sunmak amacıyla bir yola çıktık. Çıktığımız bu yolda bizlere eşlik etmenizi, sevdiklerinizi, akrabalarınızı bu programdan haberdar etmenizi arzu ediyoruz. Hayatınızdaki sorunların çözümü çok yakınınızda ve çok basit olabilir. Bizden Söylemesi. Efendim, bu haftaki programımızın konusu doğru insan olmak ve eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. Doğru insan olmak ne demektir? Nasıl doğru insan olunur? Doğru insanın vasıfları nelerdir? Evlenmek isteyenler, mutlu, huzurlu bir evlilik hayali kuranlar, eş seçiminde nelere dikkat etmeli? Bu konuları şimdi kıymetli Alişan Kapaklıkaya ile konuşacağız. Alişan Hocam, hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Her zamanki gibi enerjiksiniz maşallah.
Çok sağ olun.
Akıcı, zihninizin berraklığı, sözlerinize akıyor. Sen şimdi doğru insan deyince kimin doğrusu?
Değil mi?
O kadar çok doğru var ki. Şimdi bizim, ben kendim için söylüyorum, Müslüman olarak Allah'ın doğruları ölçüttür benim için. Yani şimdi üç tane gerçek vardır. Bir gerçek, bir senin gerçeğin, bir de benim gerçeğim, bir de gerçek.
Evet.
Şöyle söyleyeyim ben, ormanla denizin birleştiği bir yerde, böyle yeşil, güneş, kumsal, her şeyin olduğu bir yere, mesela bir ressam baksa der ki ne kadar güzel tablo çizilir burada.
Hı hı.
Mesela orada yaşayan bir köylü baksa, çıktı benim kışlık odunum der bu ormanda.
Evet.
Bir balıkçı baksa, oho vallahi rızkımız buradaymış der.
Herkes kendi açısından
bir
bakıyor.
Bir turizmci baksa, ne güzel otel yapılır der.
Evet.
Bir imam baksa, inançlı bir kişi der ki Allah'ım ne kadar harika şeyler yaratmışsın der. Şimdi bunların hangisi gerçek? Gerçek, yeryüzünde var olan Allah'ın yarattığı, doğru da bizim ondan algılarımızdır.
Evet.
Mesela evlilik. Şimdi kimin doğrusu evlilik? Doğru insan ne demek? Şimdi sen de bunu öyle birine sordun ki, evliliği bir vakit yıkılmış, böyle sonra toparlamış, sıkıntı yaşamış birisiyim ben. Yıllarca başkalarının doğrularını yaşadığım için evliliğimi sağlıklı sürdüremedim. Gittiğim yerlerde ben Avrupa'nın değişik ülkelerine, dünyanın değişik ülkelerine konferanslara gidiyorum. Ve şunu görüyorum, yani Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT, dış yayınlarımız onları yalnız bırakmadığı için ayrıca bir memnunlar, biliyor musunuz onlardan?
Ne kadar güzel.
Evet, onun için size çok teşekkür ederim.
Biz de teşekkür
yani
ederiz.
Yani bizim bireysel olarak ulaşmaya çalıştığımız yerlere siz aynı anda, mesela beni konferansa çağırıyorlar, gidiyorum işte salonda 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi, 100 kişi, 300 kişi mesela.
Hı hı.
Ama siz bana ne yaptınız şu anda? Ya programlarınızla ben şu anda isteyen herkesin ulaşabileceği bir frekansa tanıştınız değil mi? Çok
evet,
güzel bir şey.
Tabii.
Bunun için canı gönülden teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ederiz.
Vakitlerini bize ayıran dinleyicilerimize de teşekkür
evet.
ediyorum. Niye rağbet görüyor sizin programınız? Yani beraber burada yaptığımız programımız.
Hı hı.
İnsana dair olduğu için. Yani gerçek olduğu için. O yüzden ben şunu gördüm. Ben gerçeğim. Yani kitaplarda olanlar insan hayatında olmuyor bazen. İnsan hayatında olanların çözümü de kitaplarda rastlayamıyoruz. Ben
evet.
yıllarca farklı doğrular yaşadım. Bir, annemin doğrusu. El kızıydı eşim. Değil mi? İki, eşimin doğrusu. Bu annenden artık vazgeç. Sen benimsin. Üç, komşuların doğrusu. Düğünde hangi yemeği yedirdin. Mesela bamya iyi değildi. Pilavın üstündeki et azdı. Örnek veriyorum.
Evet.
Tuttuğun salon yok, güzel değildi. Bak, şimdi herkesin bir doğrusu var yani. Biz hangilerini yaşayacağız? Biz bunu biraz daha özelleştirelim.
Hı hı.
Doğru insan demek bence eşle uyum sağlayabilmek demek. Bu da şu demek. Bir insan hani kendi doğrularını karşı tarafa dayatırsa, karşı tarafta kendi doğrularını kuvvetli bir şekilde savunmaya kalkışırsa, işte orada çok büyük sıkıntılar yaşanır. Sevginin olduğu yerde zorlama, zorlamanın olduğu yerde sevgi yoktur. Eğer bir kişi kendi doğrularını zoraki böyle olacak diye karşı tarafa evlendiği veya evleneceği ya da görüştüğü kişiye dayatırsa, işte orada sevgi tohumları yeşermiyor, çürüyor. Hı-hı. Bir filizlendiyse bile solmaya başlıyor. O yüzden doğru insan olmak demek önce kendini tanımak demek. Biz küçükken bize bazı tohumlar ekilir. Bu eğitim olur, inanç olur, gelenek olur, örf olur, aile terbiyesi olur, öğretmen yaklaşımlı olur, yaklaşımları olur. Bunlar bizimle beraber büyür tohumlar, yeşerir sonra. Bizim hani dalımızda görünen meyveler o küçücükken ruhumuza dikilen tohumların yeşermiş halidir. Peki bizim verdiğimiz meyve gerçekten bizim özümüzün meyvesi mi? Yoksa birinin bizim ruhumuza ektiği tohumların yeşermiş hali mi?
Evet.
Yıllarca şunu düşündüm. Ben bazen yaşamayı sanatçılığa benzetiyorum. Hani türkü söylemek, şarkı söylemek. Kimin şarkılarını söylüyorum? Diyelim ben bir işte bilgisayar gibiyim. Flash belleği takmış, CD takmış annem bana, babam bana. Kendi sevdiği şarkıları takmış. Ben onları dillendirmeyi sanatçılık zannediyorum. O yüzden yıllarca başkalarının şarkılarını söyleyip sonunda kendi sesini kaybetme tehlikesi var. Senin sorun o kadar güzel ki, doğru insan ne demek? Nasıl doğru insan olunur? Doğru insan bize takılan CD'leri, flash bellekleri, bize yüklenen yazılımları, programları, kulağımıza fısıldananları, gözümüzün önüne getirilip bize gösterilenleri yeniden gözden geçirip kalbimizin doğrusunu bulmak demek. Ben böyle anlıyorum.
Hmm.
Ruhumuzun, kalbimizin, kişiliğimizin doğrularını bulduğumuz zaman biz hem önce kendimize doğru olduk mu, eşimizle de anlaşmamız çok çok kolay olur. Başkalarıyla evet. Anlaşmamız çok kolay olur.
Doğru.
Bir insan kendi doğrularını bulup kendisiyle barışmışsa etrafında savaşacak kimse kalmaz. Bir insan kendisiyle savaş halindeyse etrafında barışacak hiç kimse olmaz.
Evet. Hakikaten öyle hocam. İnsanların çoğu kendisiyle barışık değil. Kendini sevmiyor bir kere.
Evet.
Kendini sevmediği için insanları sevemiyor, hayvanları, bitkileri sevemiyor. Böyle bir sevgi yoksunluğu da var.
Evet. Sevgi yoksunluğu neye benziyor biliyor musun? Bir toprak düşünün, çok verimli. Çok verimli ama. Fakat su yok. Kurak. Suyu verdiğiniz zaman toprak içine attığın tohumu 10 kat fazla verir. Arpa, buğday bir tohum atarsın 30 tane çıkar başakta. Bir ağaç dikersin kilolarca meyve alırsın. Ama o suyu vermezsen o toprağa içindeki tohum bekler orada kurur. Ya karınca yer ya fare yer ya kuş bulup çıkarır yani yer onu bir şekilde. Ya da orada kurur çürür gider.
Evet.
İnsanın içinde de sevgi tohumu yoksa beden tek başına bir şey yapamaz. Ben geçenlerde çok ilginç bir şey yaşadım bu programlarımıza gelirken. Şimdi her hafta buluşuyoruz ve gözlem yapıyorum ben gittiğim yerlerde. Burada bir arkadaşımız bekleme salonunda dedi ki, hocam size televizyonu açayım mı? Dedim olur. Uğraştı, düğmelere bastı, kumandaya bastı, uğraştı, televizyon açılmadı. Sonra ne dedi biliyor musun? Aa ben dedi fişi takmadan televizyonu açmaya çalışıyormuşum dedi. Fişi taktı, televizyon açıldı. Dedim ki o arkadaşa, sen bana ne güzel bir şey öğrettin dedim. Niye dedi? Ben dedi bunu anlatacağım dedim. Ve insanlara şöyle bir örnek vereceğim. Sevgi fişini kalbimizdeki sevgiye takmadıkça beynimiz çalışmıyor.
Çok güzel.
İletişim kolay kolay sağlanmıyor. Mesela bu öğrencilerde de böyle özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul konusunda ciddi ciddi sıkıntıları var. Aslında çocukların kafaları derler ya zehir gibi çalışıyor. Hı hı. Ama onu harekete geçirecek sevgi biraz eksik kalıyor. İşte o sevgi olmadığı zaman beyin çalışmıyor. Sonra biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde, çocukluğumuzda televizyon yoktu da gençliğimizde tüplü televizyonlar falan vardı.
Evet, hatırlıyorum.
Mesela çalışmadı, bir tane şaplak atardı.
Evet.
Vururdu bir tane.
Çalışırdı.
Mesela bazen çalışırdı, bazen çalışmazdı. Şimdi eğer elektrik yoksa, hani televizyona bir tekme tokat giriştik gene çalışmaz. Çocuklarımızın ruhunu harekete geçirecek sevgi yoksa, kalplerindeki o şefkat harekete geçmemişse, onların hayalini süsleyen duygular motive etmiyorsa, biz çocuklarımızın kafalarını duvarlara da vursak onlara asla çalışmazlar diye düşünüyorum.
Evet. Hocam benim buradan çıkarttığım şu. Doğru insan olabilmek için öncelikle anne babanın bu çocuğun yüreğine sevgi tohumunu ekmesi lazım.
Evet.
Sevgi olmadan olmaz.
Evet.
Çünkü kainatın yaratılışı da böyle.
Evet.
Her şey sevgi üzerine kurulu. Şimdi buradan yola çıkarak şuna da gelmek istiyorum. Hayatımız boyunca hep doğru insanı arar dururuz.
Evet.
Eğer ki bekarsak doğru bir eş adayını ararız. Hı hı. Eğer bir işverensek doğru işçiyi ararız. Eğer bir çocuksak doğru bir arkadaş ararız.
Evet.
Çok
evet.
Çeşitli bu. Evet. Konumuna göre değişiyor. Fakat burada bu doğruluk kavramı tam olarak nedir? Yani her doğru olan iyi midir?
Hayır.
İyi olan doğru mudur?
Hayır. Kişiye göre değişir. Mesela ben diyelim evlenmek istiyorum. Çıktım. Nasıl bir erkek olduğum için nasıl bir kız bakarım? Genellikle annemin kafama soktuğu şekilde. Bak, güzel yemek yapsın. İşte ütünü iyi yapsın. Çamaşır yıkasın. Evi temizlesin. Niye? Çünkü benim annem böyle bir dünyada büyüdü. Anlatabildim mi?
Evet.
Ben buna uygun bir kız ararsam, bulursam, evlenirsem. Peki, ben öğretmen oldum. Bak, bu verdiğim örneklerin hepsi kendimden. Öğretmen oldum. Ve annemin istediği gibi bir kızla evlendim. Fakat öğretmen olup başka bir dünya tanıyınca bir sürü sıkıntı yaşadım. Neden? Ben annemin doğrularını hep eşime dayattım. Bu böyle yapacak, böyle yapacak. Köylü olduğum için annem derdi, gelecek, inek sağacak, koyun sağacak. Düşünebiliyor musunuz? İşte sıva yapacak, badana yapacak evde, evi temizleyecek. Sanki annem gelin değil, sanki köle almış yani. Sanki esir almış, hizmetçi almış. Şimdi ben de kendi doğrularımı bulamadım. Annemin doğrularını yaşadığım için eşimi buna yıllarca zorladım. Sonuç, biz boşanmak için mahkemeye gittik. Ve dağıldı. Yani 14 yıllık evliyken evliliğim dağıldı benim. Bunu hani sık sık dile getiriyorum. Belki tekrar oluyor bazı şeyler. Evliliğim dağıldı. Niye dağıldı? Ben kendi doğrularımı değil, annemin doğrularını eşime dayattığım için dağıldı. Ben annemin beklentilerini gerçekleştirsin diye eşime davranırken ona üzülürdüm biliyor musunuz? Çünkü o benim sesim değildi yani. Tatil mesela öğretmendim Adana'da. Karneleri aldığımız gün hadi annem bizi öyle işgal etmiş ki, öyle üzerimizde hakimiyet kurmuş ki. Bak anneler çocuklarını işgal ettikleri zaman çocuklar kendi doğrularını bulamıyorlar işte. Evet. Sıkıntıların bir kısmı bundan kaynaklanıyor. Eğer anne bir kara bulut gibi çocuğun üstüne çöktüyse çocuk kendi güneşinin ışığını bulamıyor. Kendi içindeki parlaklığı eşine yansıtamıyor. Sonuç ben boşanmak için mahkemeye gittim. Ayrı yaşadım, yuvam yıkıldı. Görünüşte ben çok iyi bir insandım. En sevilen öğretmendim. En beğenilen böyle insandım. Komşular arasında çok güler yüzlüydüm. Üniversite hocasıydım, yoklamasız 3 kat öğrenci gelirdi, mevcudun 3 katı. Niye? Çok ilgi çeken birisiydim. Ama ben eve geldiğim zaman böyle sırtımı dönüp ağlardım. Niye? Eşime yaklaşamazdım. Sebebi annemin dediklerini, beklediklerini yerine getiremiyor diye. Peki benim doğrularım nerede? Ben yokum ki. Silik, sönük, biraz kaba şeyler kullanmıyorum burada. Ve içe kapanık bir şeydir evet. Yani. Şimdi annem, bir anne kompleksliyse, kendi çocukluğunu yaşamadıysa, kendi annesinden babasından göremediyse güzellikleri aktaramıyor. Neyi aktarıyor? Kendi babasından göremediği sevgisizliği, kendi annesinden alamadığı şefkati kendi çocuklarına veremiyor ki. Ne aldı ki ne verecek?
Evet.
Alamadığımızı veriyor. Biz mesela öğretmenlere derim ki öğretildiğimiz gibi öğretme taraftarıyızdır.
öğretildiğimiz gibi, evet, öğretme taraftarı.
Bizim öğretmenlerimiz bize nasıl öğretmişse biz de kendi çocuklarımıza ve öğrencilerimize öyle öğretmeye kalkarız. Peki bu onların doğrusu olmayabilir. Onların algılama sistemleri olmayabilir. Karı koca ilişkilerinde de annemizin babamızın bize böyle dayatma demeyeyim de üzerimize böyle baskıladığı ya da farkında olmadan bize öğrettiği şekilde eşimize yaklaşma taraftarıyızdır. Sonra ne oldu? Ben tabii eğitimler almaya başladım. Terapiler almaya başladım. Terapi alınca içimde birçok ses olduğunu, asıl yüreğimin sesinin el alem ne der Tanrısının sesinin altında ezildiğini gördüm. Bak annemin bana söyledikleri, öğretmenlerimin bana dayattıkları, mahallede cami imamının benden bekledikleri, komşuların pek, ben herkesin iyisi olmuşum. Böyle pek akıllı, pek terbiyeli. Eline vur ekmeğini al, gıkı çıkmaz. Ay o kadar iyidir. İnsanların bir dediğini iki etmez. Bu beni hayır dedirtmemiş bana. Bak ben hiç hayır diyememişim. Herkese koşmaktan kendimi unutmuşum. Çürümüşüm biliyor musunuz? Ben ona şey derim, kaportası güzel, motoru çürük bir araba gibi yaşamışım.
Güzel yani. Bir benzetme.
Evet. Herkes beni alkışlarken ben aynadaki görüntümün yüzüne tükürmüşüm yani. Eğitimler almaya başlayınca içimdeki sesleri fark ettim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Temizledim. Bütün kasetleri, CD'leri, flashları çıkarttım. Bana yüklenen o programları çıkara kendi sesim çıktı ortaya. Bir baktım gözlüğümdeki buharlar silinince, hani gözlüğümdeki renk başkasına ait renk gidince, ben onları sildim. Eşimin rengini görmeye başladım. 1,5 yıl sonra eşime geldim, dedim ki hadi gel yeniden başlayalım evliliği. Niye dedi? Ben sana inanmıyorum dedi. Neden dedim? Ben sana güvenmiyorum dedi ya. Ama dedim karşında revizyondan çıkmış 2000 model gıcır gıcır bir koca duruyor dedi. Biz evliliğimize yeniden başladık.
Evet.
Tabii bizim sorunlarımız bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yani insan nefes alıyorsa sorunları oluyor. Ve ne oldu bak. Biz evlendiğimizde ben üniversite mezunuydum. Eşim ilkokul mezunuydu. Ben annemin doğrularını yaşamaktan, onun kafama soktuklarını geliştirmekten eşimle ilgilenip onu geliştirememişim. Üstelik yuvamı yıkmışım. Yani bütün bu sorumluluklar kendi üzerime alıyorum abi. Bunun sebebi benim en çok. Kendimi tanıdığım için bunları söyleyebiliyorum. Yoksa söyleyemiyordum. Hep başkasını suçluyordum. Sonra ne oldu? Eşim ilkokul, ortaokul, ilkokul mezunuydu ya. Hafız kendisi aynı zamanda. Ondan sonra ortaokulu bitirdi, liseyi bitirdi. Biliyor musun süreç içerisinde üniversiteyi bitirdi. Biliyor musun KPSS'ye girdi. Ben hoca olacağım dedi. Ve eşim yılını da söyleyeyim, 2019 yılında, biz şu anda 2020'deyiz bak, bu yıl 4 yıllık üniversite okuyor, hazırlık okuyor.
Bak, çok güzel bunlar.
Evet. Ben şimdi kendimi doğrultunca etrafım da doğrulmaya başladı.
Evet.
Ben önce yanlışları doğru diye dayattığım için etrafım karşı çıkıyordu buna. Eşim çıkıyordu, çocuklarım çıkıyordu. Yani insanlara anlatıyordum ya, git saçmalıyorsun diyorlardı. Ama şimdi ben doğrularımı, kendi doğrularımı dayatmadan, kendi doğrularımı yaşayınca içimdeki güneş etrafımdakilerin gözlerini de kamaştırmaya başladı. Ben önceden kendi güneşimi kapatan, başkalarının kara bulutları içinde yaşadığım için başkalarına da rahatsızlık veren bir yapıdaydım.
Evet.
Ya?
Evliliklerde kültür çatışması olabiliyor. Şimdi siz dediniz ya, eşim ilkokul mezunuydu, ben üniversite mezunuydum. Evlendiniz. Aranızda kültür çatışması oldu mu? O zamanlar eşiniz sizin için doğru bir insan mıydı? Doğru bir aday mıydı?
Ben kendim bilmiyordum ki benim için doğru olup olmadığımı bileyim. Mesela babam bana mektup yazmıştı. Oğlum sen çok başarılı oldun. İşte ortaokul, lise, üniversiteyi bitiren ilk kişiyim köyde. Sonra benim sonra kardeşim. İşte oğlum senin başarını gördük, bir de mürüvvetini görelim dedik. Araştırdık, taraştırdık, sana bir kız bulduk. Ben çok beğendim, annen de çok beğendi. Sanki karpuz beğeniyorlar yani. Senin de fikrini soralım dedik. İyi düşün ama mutlaka evet demen gerekiyor. Demokrasiye bakar mısın ya? Şimdi ben bak, annemle babamın bana seçtiği doğru kişiyle evlendim ben. Niye? Ben kendimi tanımıyordum ki. Benim için tek doğru, atalar doğru söyler. Anam baban yanlış mı bilecek? Biz onlardan iyi mi bileceğiz? Düşün bak. Ben üniversiteyi bitirmişim. Annemin işgalinden hala kurtulamamışım. En doğru oymuş yani benim için. Köydeki geleneklermiş. Şimdi Ben kendi doğrumu bilmiyordum ki. Annemin babamın doğrusuyla evlendim. Sonra zaman içerisinde bir çatışma başladı. Benim hayata baktığım yerle eşimin hayata baktığı yer farklı oluyor. Mesela benim insanlara sunmak istediklerimle eşimin sunmak istedikleri farklı oluyor. Bu nasıl oluyor? Hani her şeyi kendi ailemden götürmeyeyim. Sırf toplum benim ailemden oluşmuyor. Mesela gelin alırken nasıl bir fayda sağlar diye bakılırdı. Mesela aman oğlum ezdirme. El kızıdır. İşte bak seni bizden koparır, aramıza girer. Kız tarafı da şöyle. Bak gidiyorsun o kaynanan var ya, cadının teki. Bak onu dinleme. Aynı evde sakın yaşama. Ayrı ev iste. Çeyizini yeni iste. Şu kadar başlık parası iste. Şu kadar bilezik parası, bilezik iste. İşte mobilyan şuradan olsun. Şimdi bu donanımlarla dolan bir genç kız ve mümkün olduğunca ucuz, az masraflı düğünü yapayım diyen bir erkek. Al bunları karşı karşıya getir. Yahu bunlar savaşa mı başlıyorlar, gidiyorlar, yoksa evlenmeye mi gidiyorlar, belli değil orası.
Değil mi?
Biz çocuklarımızı savaşa mı hazırlıyoruz, evliliğe mi hazırlıyoruz? Bir sorunun temel kökenlerinden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Çatışma buradan başlıyor. Bende 12 bin mektup var bu bilgisayar yokken. Şimdi kaç binler sayısını bilmiyorum. Mailler var, mesaj yazıyor insanlar. Gerek sosyal medyadan, gerek işte programımız aracılığıyla. Beni onlara yaklaştıran şeyler de oldu. Yani insanları da bana yaklaştıran. Ben bu konuda TRT kurumuna çok müteşekkirim. Benim bir siyah pantolon videom yayınlandı.
Evet.
TRT sağ olsun. O çeşitli dillere çevrildi. Dünyanın farklı ülkelerine gidiyorum. Farklı dillere çevrilmiş, biliyor musunuz? Bu çok çok önemli bir şeydi.
Evet.
TRT dedi ki biz hem o zaman reytinglerde de çok şey yap. Sosyal medyada düştü. Nasıl düştü? Allah'ın bir lütfudur yani. Benim bir özel bir çalışmam olmadı. TRT katkı sağladı buna. Yani onun yaptığı çalışmalarla. Rahmetli kızımın vefatıyla da Türkiye benim kızıma hem ağladı hem dua etti. Şimdi bu iki olay ben anlattığım zaman işte televizyonda ağladı insanlar. Sonra adım ağlatan adama çıktı. Ben aslında çok komik bir adamım. Yani sahnelerde, programlarda bir espri olunca insan beyni daha iyi çalışır. Böyle duygu olunca kalp çalışır, gönül çalışır. Espri olunca beyin çift taraflı çalışır. Dolayısıyla bizim anlattıklarımızın tam anlaşılmasının sebebi hem kalpten hem beyinden gitmesidir. Hem espriyle gitmesidir. Bunu soralım istersen ilerleyen programlarda bize yazsınlar.
Yazsınlar.
Programa takılınca veya duyunca geçip gidebiliyorlar mı? Yoksa takılıp ya bir dakika bu bizden bahsediyor, bu program benden söylemesi diyor ya.
Bizden söylemesi evet.
Evet, bizden de sorması.
Doğru.
Biz söylüyoruz da bu program size, kalbinize dokunuyor. Bu konudaki görüşlerinizi, duygularınızı merak ediyorum.
Bize doğrusu. Sosyal medya hesaplarımızdan yazsınlar.
Evet. Sen onları bir daha tekrar et. Çünkü ben hep şunu diyorum, programlar bazen dinleriz. Hızlıca söyler gider ne not alabiliriz ne. Sen bir daha evet. Tekrar et sosyal medya
hocam sanmadım. Bize Facebook'tan bizden söylemesi sayfamızdan ulaşabilirler. Instagram'dan bizden söylemesi. Ayrıca e-posta adresimiz bizdensoylemesi@trt.net.tr. Buraya mesajlarını gönderebilirler. Hocam şimdi evlenmek isteyen ama evlenemeyen gençlerin sayısı bir hayli fazla günümüzde. Gençler karşılarına doğru eş adayının çıkmadığından yakınıyor. Doğru eş adayı nasıl bulunur sizce? Ve bulunan kişinin doğru insan olup olmadığı nasıl anlaşılır? Yani bunun bir sağlaması var mı?
Ben şöyle düşünüyorum. Aynı zamanda evlilik danışmanlığı da yapıyorum. Kızım psikolog da onunla da çok çalıştık. Çok şeyler öğretti bana. Evlilik danışmanlığında şunu gördüm. İnsanlar koyduğu kriterler önemli. Başta dedik ya, annemizin kriterlerine göre eş ararsak belki görünüşte bulur ama yüreğimizin kriterlerini oluşturamayız. Ya da sadece duygularımıza kapılıp, aa şunun gözleri çok güzeldi, kaşları böyleydi, saçları böyleydi, boyu bosu böyleydi diye. Yani bedenin kriterlerini diyelim nefsimize cazip geldi, gördük, işte hoşlandık, bedensel olarak hoşlandık.
Hı hı.
Ama kendi kişiliğimizi tanımadığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim kişi buluştu, evlendi, bir süre sonra bedensel arzuları daha böyle rayına girerse... Bu defa gerçek kişiliği açığa çıkmaya başladığında aslında o kişinin beklediği kişi olmadığını fark ediyor. Sorunlar bundan kaynaklanıyor ve ne diyorlar? Biz diyorlar işte evlenirken çok iyiydik. Evlendiğimiz gün gerçek yüzü açığa çıktı. Bak diyor evlendik. O gece diyor bambaşka biri çıktı karşıma. Hayır, bambaşka biri çıkmadı. O zaten öyleydi. Sen şimdi gerek ruhsal ihtiyaçların, gerek sevgi ihtiyacın, gerek cinsel ihtiyaçların, bunlarla dolusun, acıkmışsın, karşı cinse acıkmışsın, evliliğe, ilişkiye acıkmışsın. Sen yani o anda ne olursa olsun evleneyim diye düşünürsen bir süre sonra hani karnın doyar, gözün açılır bu sefer. Ya ne kadar güzel yemekler varmış, ben şu baştaki örnek vereyim, bulgur pilavıyla tüm karnımı doyurmuşum yani. Evlenirken önce seçeneklerimizi tanırsak, daha doğrusu ana baba olarak yetişkinler ya da toplum olarak ya da milli eğitim olarak insanımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlarsak, hayattaki seçenekleri onların gözlerinin önüne serersek ve seçimi kişiye bırakırsak, kişiyi ama eğitilmiş kişiye bırakırsak sorunlarımız azalır. Burada hani derler ya, görücü usulüyle evlendikleri zaman insanlar daha sağlıklı ilişkileri oluyor. Sebebi şu, eskiden insanlar böyle toplumsal baskı altında oldukları için ana babaların dedikleri ön planda olduğundan, ana baba deyince çocuklar onu evleniyorlardı. Ana baba ölünceye kadar da sesleri çıkmıyordu. Güya evlilikler iyi gibi görünüyordu. Benim kanaatime göre böyle değil. İnsanlar hatıra binaen, ekonomik açmazlar yüzünden, çaresizlikler yüzünden, iki çocukla nereye giderim, kim bakar gibi endişeler yüzünden ya da ayıp olur, el alem ne der, büyüklere karşı olur mu gibi baskılar yüzünden boşanamıyorlardı. Şimdi diyorlar evlilikler boşanmayla bitiyor ya da çok boşanmalar oluyor. Bu bana eskiye göre biraz daha sağlıklı geliyor. Niye? Bak bu da yanlış. Bunu savunmuyorum. Şöyle düşünüyorum. Ömür boyu zindanda geçeceğini ömrün, zindanın kapısını aç, oradan bir çık, bir farklı dünya gör. İnsan güçlü oldu mu, kendisini ortaya koydu mu, eşiyle ilişkileri daha da güzelleşir. Ama mahkum oldu mu bunalır o insan orada. Nefes alamaz. Dolayısıyla biz doğru eş seçerken, en başa yeniden dönüyorum, kendi doğrularımızı bir bulalım, kendimizi bir tanıyalım. Kendimizi tanıdığımız zaman karşıdaki kişiye doğrularımızı sunarız. Ama biz kendimizi tanımadığımız zaman ne olur biliyor musunuz? Biz kendimizi ortaya koymak yerine kendimizi karşıya beğendirmek için uğraşırız. Hani çünkü korkularımız, güvensizliğimiz vardır. Karşıdakinin bizi beğeneceği şekilde konuşuruz. Karşımızdakinin bizi beğeneceği şekilde çiçekler alırız. İşte süsleniriz, makyaj yaparız. Karşısı bizi beğendikten sonra garantilersek, nasıl emin altında diye gerekli özeni göstermeyiz. Baştaki bir şeye döneyim, soruna biraz daha cevap olacak bu. Kültür çatışması yaşıyor musunuz diye evet, soru sormuştun. Evet. Evet, başta yaşıyorduk. Şimdi eşim üniversiteye başladı. Evet. Bir baktın biz aynı dili konuşmaya başladık.
Neden? Kültür seviyesi
evet,
arttı.
Evet, yani aynı tarafa geçtik yani, beraber bakmaya başladık. İnsanların kendi doğrularını, yanlış olan, belki yanlış olabilecek şeyleri doğru zannedip bunu karşıya dayatmasından daha facia bir şey yoktur. Bizim sorunlarımız kişinin kendi doğrularını yaşamasından kaynaklanmaz. Bizim sorunlarımız kişinin kendi doğrularını karşıya dayatmasından kaynaklanır. Şimdi acaba diyorum ben eşime neleri dayatmış olabilirim? Acaba diyorum ben eşime hangi yanlışlıkları yapmış olabilirim? Ve psikoloğa gittiğimiz zaman bizim evliliğimizin kalitesi 10 üzerinden 4 ise 9'a çıktı biliyor musunuz? Bak açık yüreklilikle. Evet. Çünkü sevgili dinleyicilerim biz aileyiz sizinle. Siz var ya bu programı dinledikçe etrafınıza niye yayıyorsunuz? Saatimizi herkese niye söylüyorsunuz? Ha? Çünkü bir şey buluyorsunuz değil mi? Burada çareler var. Daha programımızın yani çok uzun değil mi? Başlar. Biz bir yıl program yapacağız sizinle.
İnşallah.
Allah nasip ederse sizin ihtiyaçlarınızı bize bildirin ki biz ona göre içerikler oluşturalım. Evet. Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Bize bunları lütfen yazın. Bizi haberdar edin. Yani doktora gitmezsen hastalığına çare bulamazsın. Doktora gidip şikayetini söylersen o sana tedavi yöntemini gösterir, ilaç mı verecek, işte ne bileyim iğne mi yapacak, o bir doktor bilir. Biz de burada Mustafa ile beraber sizin hatırınızı sormaya geliyoruz her cuma saat 16'da. Değil mi?
16.05.
Evet. 16.05'te geliyoruz ve sizinle birlikte vakit geçiriyoruz. Biz ne diyoruz baştan? Bak bizden söylemesi. Siz ne diyorsunuz? Bizden dinlemesi.
Evet.
Biz diyoruz çözümü bizden önermesi, siz de diyorsunuz bizden uygulaması.
Evet.
Sonuç cennet çiçeği gibi çocuklar yetiştik.
İnşallah diğer programlarda devam edeceğiz.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Eğitimci yazar sevgili Alişan Kapaklıkaya ile doğru insan olmayı ve eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları konuştuk. Haftaya başka bir konuyu konuşmak üzere inşallah biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Bizden Söylemesi.